Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Muhterem dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Şebnem Kuşağı programında daha birlikteyiz. Geçen haftalarda başladığımız ve son bölümlerine geldiğimiz Huzurlu Aile Yuvası'nda kızlarımızın eğitimiyle ilgili, İslam'da kadının mevkiiyle ilgili bölümün son kısmındayız. Bu kitap Osman Nuri Topbaş hocamızla bir mülakat, bir sohbet formatında hazırlanmıştı. Şimdi geldiğimiz bu son bölümün, son sayfaların kalan kısmını da tamamlayalım. İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni bir şekilde, yeni bir formatta sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Sual: kızlarımızın eğitiminde Kur'an kurslarının rolü nedir? Bu kurslarda verilecek eğitim ve öğretimde nelere dikkat edilmelidir? Cevap: bütün müesseseler, bilhassa manevi eğitim veren Kur'an kursları birer şefkat, fedakarlık ve hizmet yuvası olmalıdır. O duvarların içinde kuru bilgiler yığınından ziyade merhamet ve hizmetin aşk ve heyecanı yer almalıdır. Zira talebesine muhabbeti aşılayamayan duygusuz bir öğretici, imanın aşk ve vecdini minik ve masum yüreklere hissettiremeyen bir eğitimci ve Kur'an-ı Kerim'in sevgi ve derinliğini tattıramayan bir hoca büyük bir vebal altındadır. Çünkü bulunduğu müessese bir beytülmal, yani devlet ve milletin ortak malıdır. Talebeleri de emanettir. Talebeler istenilen eğitimi almamış olursa kul hakkı ortaya çıkar. İnsanların çoğunlukla maddeye ram oldukları zamanımızda bilhassa Kur'an-ı Kerim hocalarının talebelerine daha çok ihtimam göstermeleri zaruridir. Muallim ve muallimeler öncelikle talebesinin gönlünü hocasının muhabbetiyle doldurmalı, elifbaya başlamadan önce Elif'in hakikatini öğretmelidir. Minicik yüreklere Allah ve Resulullah sevgisinden pırıltılar aktararak feyz ile yoğurmalıdır. İslam'ın nezaket, zarafet ve tüm güzelliklerini o tertemiz kalplerde aksettirebilmelidir. Kah bir ceza hakimi, kah bir cellat rolü oynayan, azametli tavrıyla talebeler üstünde otorite kurmaya çalışan bir muallim, çatık kaşla Kur'an-ı Kerim öğretmeye kalkan bir gafil ve emsallerinin gayretleri bir hüsrandan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'e karşı gösterilen ihmalden daha ziyade insanın manevi hayatını karartan başka bir hata yoktur. Bu kurslarda eğitimle meşgul olan hoca hanımlar ve belletmenler olgun bir hizmet insanı olmaya gayret etmelidirler. Olgun bir hizmet insanı, kalbi feyizle dolu, yani amel sahibi, merhamet, şefkat, diğergamlık gibi ahlaki meziyetlerle donanmış, kin ve nefrete düşman kimsedir. Yine hizmet insanı, hangi zümrenin içinde yaşarsa yaşasın, kendi varlığını ve imanını koruyabilen kimsedir. Fitne ortamında bile etrafına güzellikleriyle tesir edecek, ancak çirkinliklerden hiçbir şekilde tesir almayacak halde olmalıdır. Kısacası gerçek bir hizmet ehli, her halükarda kalbini mal, mülk, mevki ve menfaat endişelerinden uzakta tutmasını bilen kişidir. Bir kelam-ı kibarda şöyle buyurulmaktadır: dünya üç şeyle cennet olur: elden, dilden ve gönülden infakla, Allah'ın kullarını ayıplamayıp affetmekle, zalimin zulmüne zulüm ile karşılık vermeyip hidayetine vesile olmakla. Diğer bir kelam-ı kibarda, insan içinde kendini bilenler üç sınıftır denmiş ve şöyle buyurulmuştur: 1. Kimseyi incitmeyenler. 2. Ad ve sıfatlarını söylemekten haya eden mahviyet ve tevazu sahipleri. 3. ilahi emanet ve mahlukata hak nazarıyla bakanlar. Gül ve çiçek manzaraları nasıl en haşin ve en ters insanı bile tebessüm ettirirse, insanlara örnek ve rehber olacak kişinin gönlü de o şekilde olmalıdır. Bütün mahlukata neşe ve saadet vermelidirler. En katı ve sefil bir kalp bile onun karşısında yumuşamalı, uyanmalıdır. Kur'an kurslarımız öğretimden ziyade eğitimi hedeflemeli, bir fazilet yuvası olmalıdır. Zira istikbalin şeref sayfalarını dolduracak anneler ancak bu müesseselerin mahsulü olacaktır. Burada okuyan kızlarımız mezun olup hayatın sürprizleriyle karşılaştıkları zaman İslam'ın güzelliklerini orada sergileyebilmelidirler. Kur'an kursları iki Fatıma'nın ruh iklimine bürünmelidir. Sual: efendim, bu iki Fatıma kimdir? Biraz izah edebilir misiniz? Cevap: birinci Fatıma, İnsan suresinin 8 ila 11. ayetleri arasında fazileti Cenab-ı Hak tarafından bildirilen Fatıma'dır. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz çocukken bir hastalığa düçar oldular. Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma efendilerimiz 3 gün oruç tutmayı adadılar. Birinci gün iftarlarını açacakları zaman bir yoksul geldi, Allah rızası için yiyecek bir şeyler dedi. Sofralarındaki yiyeceklerini verdiler, su ile iftar edip ikinci gün oruca niyet ettiler. İkinci gün iftar vaktinde bir yetim kapıyı çaldı. Allah için bir lokma deyince yine sofradaki yiyeceklerini ona verdiler. Kendileri su ile iftar edip ertesi günkü oruca niyet ettiler. Üçüncü gün aynı saatlerde bir köle gelerek yiyecek istedi. Yine sofralarındaki lokmalarını ona ikram ettiler ve yine su ile iftar ettiler. Bunun üzerine İnsan suresindeki şu ayetler nazil oldu. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden, yani onun azabına uğramaktan korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün şerrinden muhafaza eder. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder. Bu ayet-i kerimelerde üç husus dikkatimizi çekmektedir. Birincisi, Allah'ın mahlukatına merhamet, Allah'ın nazarıyla Allah'ın mahlukatına bakabilmek, yetimin, fakirin ve esirin gönlüne girebilmektir. Bu hususta Ebu Bekir ve Rak Hazretleri şöyle buyurur: İnfak etmeyen cennet ümit etmesin. Fakiri sevmeyen de Peygamber Efendimiz'i sevdiğini iddia etmesin. İkisi de yalancıdır. Bu ayetlerden çıkacak ikinci husus ise infakı Allah rızası için yapabilmektir. Bu itibarla Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, biz bir karşılık beklemiyoruz, bir teşekkür de istemiyoruz, sadece Allah rızası için yapıyoruz demişlerdir. Biz de yaptığımız amellerimizi sırf Allah rızası için yapacağız, kullardan bir karşılık beklemeyeceğiz. Üçüncü husus ise, bu mükerrem ve numune insanlar, biz kıyamet gününden, o sert ve belalı günden korkarız diyorlar. Bu da bir mümin kalbinin haşyetullah, yani Allah korkusuyla dolu olması halidir. Cenab-ı Hak da onların bu ihlas ve hizmetlerine mukabil onları o belalı günden koruruz buyurmaktadır. Bu Fatıma'nın gönül dünyasını yansıtan ikinci bir misal de şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin Rükn-i Yemani kısmında namaz kılarken Ebu Cehil geldi. Onu tek başına görünce sevindi ve hemen birisini gönderip taze deve işkembesi getirtti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken 70-80 kiloluk o deve işkembesini üzerine boşalttı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmamış amcası Abbas da oradaydı. Müşriklerin şiddetinden korktuğu için hiç ses çıkaramadı. O sırada oradan geçen ve yaklaşık 9-10 yaşlarında olan Fatıma validemiz koşarak geldi. Peygamber Efendimizin üzerinden o pislikleri temizlemeye başladı. Bir taraftan da gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, "Ağlama kızım," diye onu teselli ediyordu. Akraba asabiyetinin bile yetmediği bir korku karşısında Hazreti Fatıma mertti, yiğitti. O, Allah ve Resulünü her şeyden üstün tutuyor ve onları her şeyden çok seviyordu. Bu sebeple Hazreti Fatıma'ya Ümmü Ebiha, babasının annesi adı verildi. İkinci Fatıma'ya gelince o Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canına kast ederek büyük bir cinayet işlemeye giderken kendisine mani olup onu hidayete sevk eden Fatıma'dır. O gün bu Fatıma öyle bir kalple Kur'an okumuştur ki Ömer gibi sert, katı kalpli bir cahiliye insanı eriyip gitmiş, yerine gönlü merhametle dolu, gözleri yaşlı, hak karşısında iki büklüm olan Hazreti Ömer radıyallahu anh gelmiştir. Dolayısıyla kurslarımıza yetişecek kızlarımızın bu iki Fatıma'yı ve emsallerini örnek almaları pek mühimdir. Her bir kızımız onlar gibi diyergen ve cömert olmalı, amelini Allah rızası için ifa etmeli, Kur'an-ı Kerim'i de bir kalbi neşe ve derinlikle okumalı ki arzu edilen ulvi nasipler tecelli etsin ve ilahi feyiz ve tesirler gönüllerimizi doldursun. Bu meyanda Hazreti Ayşe validemiz de unutmamak icap eder. Çünkü o, Peygamberimizin hanımlarının en zekisiydi. Ashab-ı kiram arasındaki 7 müçtehitten birisiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun hakkında dininizin 1/3'ünü Ayşe'nin evinden öğrenin buyurmuşlardır. Bu itibarla her Müslüman hanımın Hazreti Ayşe annemizin Peygamber Efendimiz tarafından methe mazhar olmuş zeka ve firasetinden, Cenab-ı Hakk'ın şehadetine nail olmuş iffetinden hisseler almaya çalışması gerekir. Niyazımız o ki Rabbimiz bütün kızlarımıza Fatıma validelerimizin kalbi hayatlarından, Hazreti Ayşe validemizin zeka, firaset ve iffetinden ve bilhassa Hazreti Hatice validemizin sadakat ve fedakarlığından hisseler nasip eylesin. Amin. Valide sultanların vakıf medeniyetindeki imani heyecanları. Osmanlılar bir ihtişam devleti olmakla birlikte aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olarak da tarihin altın sayfalarında yer almışlardır. Sual: Efendim, sahabi hayatından verdiğiniz örneklerin sonraki devirlerde de canlılığını sürdürdüğünden bahsedebilir miyiz? Onlardaki güzel aile hayatı ve kalbi duyuşlar sonraki asırlarda da yaşandı mı? Cevap: Hiç şüphesiz. İslam statik değil, dinamik bir dindir. Bu itibarla ilk günlerinde mevcut olan her güzellik yüzde oranı değişse de her zaman varlığını aşık ve samimi mümin gönüllerde devam ettirmiştir. Asr-ı saadetten sonraki devirler içerisinde de bilhassa Osmanlı dönemi yaşanan ikinci bir saadet asrı gibidir. Gerçekten de ecdadımız gerek aile huzur ve saadeti açısından gerekse toplumun gönül inşası açısından tam bir iman, irfan, ihsan ve hayır yarışı içinde olmuşlardır. Bu noktada onlardan bize kalan maddi ve manevi zenginlikler ve emsalsiz kültür mirasları bahsettiğimiz gerçeğin en canlı şahitleridir. Bir bakıma Osmanlılar bir ihtişam devleti olmaktan ziyade bir vakıf medeniyeti olarak tarih sahnesinde yer almışlar. Bunun neticesinde de bütün dünya onları baş tacı etmiş ve böylece uzun bir ömür sürmüşlerdir. Sual: bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı Devleti'nde inşa edilen mimari şaheserler içinde valide sultanların ve saray eşrafından hanımların da eserleri var. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz? Osmanlı döneminde kurulduğu tespit edilmiş olan 26.300 vakfın 1.400 kadarının hanımlar tarafından tesis edilmiş olması çok ehemmiyetlidir. Bunlardan Nurbanu Valide Sultan, İstanbul'un Anadolu ve Rumeli yakasında birçok eserler yaptırmıştır. Üsküdar Toptaşı'ndaki Atik Valide Camii, imareti, medresesi, Darüşşifası ve çifte hamamı onun gönül dünyasından bizlere ulaşan ölümsüz şaheserler ve hizmetlerdir. Böyle hanımların biri de Mahpeyker Kösem Valide Sultan'dır. O da yeni caminin temelini atmış, Üsküdar Çinil Camii ve yanına da mektep, çeşme, Darül Hadis, çifte hamam ve sebil yaptırmıştır. Ayrıca Anadolu Kavağı'ndaki camiyi inşa ettirmiştir. Onun yetim ve fakir kızları evlendirmek için kurmuş olduğu vakıf da meşhurdur. Bunlardan başka daha birçok hayratı vardır. Oldukça dikkat çekicidir ki valide sultanlar arasında celalli ve sert tabiatıyla tanınmış olduğu halde Kösem Sultan bile vakıf tesis etmekteki gayretiyle zayıflara şefkat ve merhamet hususunda zirve bir şahsiyettir. Kösem Sultan'ın temelini attığı halde bitirmeye ömrü vefa etmediğinden yarım kalmış olan yeni camiyi tamamlatarak ibadete açmak şerefi Hatice Turhan Sultan'a nasip olmuştur. Bunun yanında mektep, medrese, imaret, kütüphane ve çeşme hayratları da vardır. Ayrıca yeni cami vakfiyesinde dikkat çeken bir husus da kandil ve Ramazan gecelerinde bazı çeşmelerden bal şerbeti akıtılması ve namazdan çıkan cemaate ikram edilmesidir. Balın kalitesi dahi vakfiyeye tescil edilmiştir. O zamanın en vasıflı balı bugün adı pazar olarak değiştirilmiş olan Rize'nin kazası Atina'dan getirilirdi. Vakfiyede ne kadar pahalı olursa olsun daima bu balın kullanılması, başka balın kullanılmaması şart koşulmuştu ki bu da hayırdaki keyfiyet ve hassasiyetin derecesini gösteren tipik bir misaldir. Bu hanım sultan vakıflarının devamını sağlamak için çok zengin gelir kaynakları bırakmış ve bu vakıfların idaresi için maaşlı 116 memur vazifelendirmiştir. Pertevniyal Valide Sultan da İstanbul Aksaray'daki Valide Camii ile Yavediut Mescidini inşa ettirmiş, ayrıca kütüphane, çeşme ve mektep yaptırarak onları vakfetmiştir. Pertevniyal Valide Sultan da İstanbul Aksaray'daki Valide Camii ile Yavediut Mescidini inşa ettirmiş, ayrıca kütüphane, çeşme ve mektep yaptırarak onları vakfetmiştir. Edirne Kapı'da ve Üsküdar'da birer Selahattin Camii inşa ettirmiş olan Mihrimah Sultan ise tesis ettiği büyük vakıf eserlerine rağmen son derece mütevazi ve mahviye sahibi bir kimseydi. Bunu şu misal çok güzel bir surette ifade etmektedir. Mekke ve Arafat'ın suyu vaktiyle Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım tarafından Bağdat civarından oraya kadar getirtilmişti. Fakat Kanuni devrinde bu su yollarının zamanla bozulduğu ve çeşmelerin kafi miktarda akmadığı söyleniyordu. Bunu öğrenen Mihrimah Sultan, babası Kanuni'nin huzuruna çıkarak bu kadim su bendinin baş mimar Sinan tarafından tamir edilmesini ve bu hizmetin de gizli kalmasına azami gayret gösterilmesini ondan rica etmiş ve bu maksatta sahip olduğu bütün zinet ve mücevheratı tahsis etmiştir. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin temelleri atıldıktan sonra bir müddet ortadan kaybolmuştur ki bunun sebebi pek bilinmez ve güya caminin temellerinin oturması için kasten kaybolmuş bulunduğu söylenir. Halbuki bunun sebebi aynı Zübeyde denilen malum su kanallarının tamiri ve bu hayrın sahibi olan Mihrimah Sultan'ın hizmet ve himmetinin gizli kalmasını istemiş olmasıdır. Valide sultanlar içinde hayrat bakımından en meşhurlarından birisi de Bezmi Alem Valide Sultan'dır. Ki asırlarca hizmet veren ve tarihe mal olan pek çok hayır hizmetleri yapmıştır. Yaptırdığı camilerin en büyüğü Dolmabahçe Sarayı yanındaki Valide Camii'dir. Meşhur Galata Köprüsü de onun vakfıdır. Valide Sultan'ın Şam'a kurduğu bir vakıf da çok mühimdir. Vakıf şartı, Şam'ın tatlı suyunu hacılara ulaştırmak, hizmetkarların kırdığı veya ziyan ettiği eşyaları onların haysiyet ve şahsiyetleri rencide olmasın diye tazmin etmektir. Hayır eli çok uzaklara kadar uzanan Bezmi Alem Valide Sultan'ın hizmetlerinin en büyüklerinden biri de şahsi servetinden büyük bir meblağ vakfederek yaptırdığı Guraba-i Müslümin Hastanesi'dir. Bu büyük eser cami ve çeşmesiyle 1843 yılında hizmete açılmış, o günden beri ümmeti Muhammed'in fakirlerine şifa dağıtmaktadır. Bu sultan efendiler hayrat ve hasenatta su temini hususuna birinci derecede ehemmiyet vermişler. Mekke ve Arafat gibi İstanbul'u da vakıf suyu ve çeşmeleriyle donatmışlardır. Bunun için hala ayakta duran bentleri tesis etmişler ve su yollarını tamir ederek İstanbul'u daima ihtiyacı karşılayacak derecede bol suya kavuşturmuşlardır. Mübarek ecdadın ihlasla kurduğu vakıflar, faaliyetlerinin kıyamete kadar devam etmesi dua ve temennisiyle tesis edilmiştir. Bu vakıflar, bugünkü ve yarınki insanımızın cami, mektep, hastane, kışla, sebil gibi ihtiyaçlarını gidermekte ve pek çoğu hala hizmetlerini devam ettirmektedir. Bunlar, mübarek ecdadımızın muazzez ruhlarını şad edecek birer sadaka-i cariye, iman ve asalet nişanesidir. Cenab-ı Hak, ecdadımızın yaptığı bu gönül hizmetlerini devam ettirebilmeyi ve onlar gibi diğergâm, hayırsever, faziletli, kerem sahibi, müstesna bir nesil yetiştirebilmeyi tekrar nasip eylesin. Bu nasip kıvamını amade ve layık huzurlu aile yuvaları kurmayı da ihsan buyursun. Amin. Huzurlu aile yuvasının son sözü. İnsanın yaratılışıyla başlayan aile hayatı, hiç şüphesiz ebediyet yolculuğumuza varacağımız neticeyi belirleyecek yegane aynadır. Çünkü aile, bir bakıma insanın ahiret tarlası olan dünyada hem duygularının hem iradesinin yani hem aklının ve hem de gönlünün eğitildiği ilk mektep, ilk muhabbet, ilk paylaşma, ilk saadet ve ilk cennet ortamıdır. Dolayısıyla bu mübarek yuva her bakımdan asli hüviyetine kavuşmalı ve ömrümüzün en hatırlı iklimi olmalıdır. Dış dünyada kuru bir kahvenin 40 yıl hatırı sayılırken, iç dünya nice kahvelerin ve güzelliklerin hiçbir zaman hatırsız olmaması lazımdır. Ev hayatında bir ömrü kuşatan beraberlikler bıkkınlık vermemeli, birbirimizin kadir ve kıymetini gözden düşürmemeli, bilakis üzerinden yıllar geçtikçe güzelleşen ve değerli hale gelen abide eserler misali ihtişamlı bir hale dönüşmelidir. Onun için aile yuvamıza bakışlarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. O kutsi yuva ne bir otel ne de bir gaflet arenasıdır. Orası Hakk'ın rızasına amade aşk, muhabbet, paylaşma ve hizmet meyvelerinin devşirildiği bir gönül bahçesidir. Bu bahçenin gülleri, sümbülleri, bülbülleri bir bahar havası içinde olursa, kıyamette de nasibimizin bahar güzelliği olması muhtemeldir. Yani kısacası aile yuvamız, mahşer gününün dehşetli ortamında anne, baba ve çocukların birbirinden kaçmalarına sebep teşkil edecek bir hayatın değil, birbirlerini orada candan ve hasretle kucaklatacak bir yaşayış güzelliğinin mekanı olmalıdır. Bunun için de insan şimdiden dikkat etmelidir ki ne yaparsa, nasıl yaşarsa aile fertleri birbirinden kaçar, nasıl ve ne şekilde bir hayat kurarsa bütün fertler birbiri için şefaatçi ve kurtarıcı olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Böyle bir kıvam içindeki aile yuvasının kıymet, güzellik ve zaruretini şair Muhammed Ali Eşmeli ne güzel ifade eder. Huzurlu aile, cennet sarayı, cana safa, gönül direkleri üstünde yükselir bu bina. Bütün kirişleri ancak helale bağlı onun, haram karıştığı an sarsılır, çöker dünya. Kemer duvarlarıdır karşılıklı hoşgörüler, fakat temelleri bir suizan eder imha. Onun güzelliği her derde can, evinde sabır, petek petekse gönül, bal yapar keder ve bela. Mekanı kalbi selimdir hayat çiçeklerinin, temiz muhabbeti davet eder büyük sevda. Hüküm bu, yar ile dinin tamamlanır yarısı, kalan diğer yarısından koparmasın Mevla. Budur, budur Yüce Mevla'ya köprü Leyla'dan, ezelde aşkını insana böyle verdi Hüda. Bu köprü olmasa gurbette her gönül çatlar, sakın bu köprüyü ey yolcu yıkmasın cühela. Köpürmesin olur olmaz taşıp bu köprüde dil, boş öfke en kötü deprem, zararı kalbe cefa. Asık suratlıya, huysuz mizaca yol sorma, melek tebessümü ister bu en güzel sima. Büyük sırat gibi bir köprüdür ki nanköre nar, fakat vefalıya cennet yolunda bir tuğba. Bunun için bize örnek Hatice validemiz, bunun için bize örnek Muhammedi takva. Hayırlı bir yuva her çağda pek mukaddestir. Şu çağ için hele seyri, bu en büyük dava. İşte ailede bu ruh ve ölçüler ile bir kenetlenme ve bağlılık tesis edildiği gün, o yuva ahirete dair sonsuz bir kazanç ve ruhaniyet iklimi olması yanında ayrıca dünyaya dair de toplum olarak yeniden nice güzelliklerin, huzurun ve ihtişamın canlanmasına vesile olacaktır. Rabbimiz bizlere böyle aile yuvaları ihsan buyursun. Bu aziz milleti ve gençliğimizi şu cennet vatanımızda iman, irfan, aşk, muhabbet, diğergamlık, fedakarlık, hizmet ve böylece ebedi saadet hisleriyle bütünleştirsin. Bu şekilde tesis edilen huzurlu aile yuvalarından yeniden Fatihler ve Yavuzlar gibi cihangirler ihsan eylesin. Amin. Evet, biz de bu satırlarla kitabı tamamlamış olduk. Rabbimiz okuduğumuz kitapta, okuduğumuz bölümlerde hepimiz için istifadeler nasip eylesin. Gerçekten öyle bir çağda yaşıyoruz ki pek çok problemlerimiz var, gönül problemlerimiz var. Zihinlerimiz karışık, duygularımız karışık, cümlelerimiz karışık. Sevdiklerimiz karışık, nefret ettiklerimiz karışık. Bazen sevmemiz gereken insanları sevemiyoruz, sevmemiz gereken ibadetleri sevemiyoruz. Her şeyin kökü insanda, insanın kökü de ailede başlıyor, ailede bitiyor. Cahit Zarifoğlu merhuma insanın eğitimi, terbiyesi noktasında sormuşlar. İnsanın eğitimi nerede başlar diye. O da eskiden ailede başlar diye düşünüyordum demiş. Fakat ben şimdi geldiğim noktada insanın eğitimi anne ve babasının çocukluğunda başlar. Yani eğitim yine ailede başlıyor ama doğup büyünen aileden daha önce anne babanın doğup büyüdüğü ailede başlıyor. Bu yüzden şikayet edip durmanın, insanlara veya topluma reddiyeler yapmanın bir alemi yok. Bir yerlerden başlamak lazım. İnsan önce şahıs olarak kendisinden başlayacak. Kendisini düzelttiği oranda ailesi düzelecek. Aile düzeldiği oranda çocuğu düzelecek. Çocuk düzeldiği oranda da toplum düzelecek. Dolayısıyla yukarıdan inme, tepeden inme, ahkam kesmelerin bir anlamı yok. İşe zor kısmından başlamak lazım. Zor tarafından başlamak lazım. Bu da insanın kendisini düzeltmesi. Her insan eğer kendini düzeltmeyi, kendi eksik ve yanlışlarını fark etmeyi, bunları telafi etmeyi birinci dava yapmış olsa zaten toplum yavaş yavaş düzelir, şekillenir. Muhterem dinleyicilerimiz, Şebnem Kuşağı programında şimdiye kadar daha çok kitap okuma formatında devam etmişti. İnşallah gelecek programdan itibaren Kur'an-ı Kerim'deki peygamberler ve onların aile hayatları eksenli bir takım hadiseler üzerinden konuşacağız. Ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerden günümüze mesajlar inşallah çıkarmaya çalışacağız. Zaman zaman Şebnem dergisindeki gündelik gündemi belirleyen veya gündeme paralel yazıları da yine paylaşmaya devam edeceğiz. Fakat önceliğimiz ilk insandan başlayarak Peygamber Efendimiz'e kadar nasıl bir aile modeli, nasıl bir çocuk, anne, baba, nasıl bir eğitim modeli, kısa kısa bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Böylece bir insanın yetişmesine eğer katkıda bulunabilirsek, bir insanın hayatındaki yanlışlardan birini en azından azaltabilirsek vazifemizi yapmış sayacağız kendimizi, bahtiyar addedeceğiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayır ve saadetle kalın muhterem dinleyicilerim.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.